Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.
Ve herkese Yeni Şeyler Rehberi'nden merhaba. Cuma günü sizlerle birlikteyiz. Haftanın kapanışında ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birbirinden ilginç konulara parmak atacağız, parmak basacağız. Nedir ilk konumuzu size hemen buradan anons edeyim. İlk konumuz dijital PR konusu olacak. Hattımızda çok değerli bir konumuz var. Profesör Doktor Ebru Özgen. Merhabalar hocam.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Diliyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok hocam, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz?
Tabii. Ben Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Çalışma alanım da lisanstan beri, yani lisansım, yüksek lisansım, doktoram, doçentliğim hepsi halkla ilişkiler üzerine. Ve Türkiye'de aslında halkla ilişkinin neden tam anlamıyla anlaşılamadığı itibar problemi üzerine bugüne kadar çalıştım. Ve yeni medya üzerine çalışmalar yapıyorum.
Ah hocam, hep üstünde konuştuğumuz, hep üstünde yatıp kalktığımız konular bunlar. Hakikaten. Öncelikle şu ayrımı yapmak için, herkesin aynı terimlerle konuşmaya başlaması için halkla ilişkiler, PR, dijital PR nedir? Nasıl ayrılırlar birbirlerinden, bir konu konuşalım mı?
Harika, tamam, konuşalım. Şimdi aslında ben halkla ilişkileri iki ayrı alanda tanımlamak isterim. Şöyle ki, yani bir geniş kapsamda tanımlamak isterim. Bir de dar kapsamda tanımlamak isterim. Geniş kapsamda aslında halkla ilişkiler bir çeşit toplum mühendisliği. Yani bir niyet tasarım programı. Ama diğer iletişim disiplinlerinden nasıl ayrılır derseniz, halkla ilişkiler aslında iyi niyetin tasarlanması. Çok yani güzel. Karşılıklı faydanın temelde olduğu, biraz da sosyal sorumluluk anlayışının aslında hani böyle bir davranışa kodlanması gereken bir sürecin olduğu bir aslında zihin tasarım programı. Ben derslerde anlatırken halkla ilişkileri zihin tasarım mühendisliği olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla aslında halkla ilişkiler tamamen karar bilimle yakından ilişkili bir iletişim disiplini. İnterdisipliner bir bilim dalı aslında. Ama daha dar kapsamda tanımlamak istersek, yani herkesin üzerinde çok konuştuğu konularda tanımlamak istersek de diyoruz ki halkla ilişkiler aslında bir şemsiye. Yani tepede bir şemsiye var. Bu şemsiyenin altında ne var? İşte itibar yönetimi var, sosyal sorumluluk iletişimi var, marka iletişimi var, kurumsal iletişimi var, kriz iletişimi var, siyasal iletişimi var, medya iletişimi var. Bütün bunların aslında stratejik olarak, planlanarak kurumların, markaların insanlara, hedef kitlerine anlatıldığı stratejik bir iletişim yönetimi faaliyeti. Dolayısıyla aslında bizim için iletişim her şey. Ve hangi sektör olursa olsun, hangi işi yaparsak yapalım, iletişimin artık şart olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla ben halkla ilişkileri bir şemsiye olarak, bir niyet tasarım programı olarak tanımlıyorum. Peki dijital halkla ilişkiler nedir dersek, aslında şöyle anlatayım. Biz artık dijitale doğru evriliyoruz. Ne konuşuyoruz bu zamanlarda? İşte yapay zeka konuşuyoruz. Sanki insanlığın yeni tanrısı gibi, biraz abartılı bir ifade olacak ama. Yani yapay zeka konuşuyoruz, robot teknolojisi konuşuyoruz, nesnelerin internetini konuşuyoruz. Bunların hepsi bize aslında dijitale doğru bir kayma, bir dönüşüm, bir evrilişme gibi bir durumun olduğunu ifade ediyor. Yani aslında nedir? Yani sanayi 4.0 olarak ifade edilen mesele. İşte insanların artık fabrikalardan çıkartıp değil mi? Yani robotların karar verici olarak yerine konması gibi bir şey.
Kesinlikle. Ya da karar önericisi diyelim, hani son kararı vermiyorlar.
Karar diyelim, abartmayalım. Evet, karar önericisi diyelim. İnsanı aradan çıkartmayalım. Zaten kolay kolay da çıkmaz herhalde ama. Yani makinelerin ne zaman arıza yapacağını bile çok önceden tahmin etmek. Bunu giderecek bir robot teknolojisi falan bahsettiğimiz şey bu. Dolayısıyla aslında ne olacak? Buna uyum sağlayacak bütün sektörler. Yani ne olacak? Tarım 4.0 olacak, ulaşım 4.0 olacak, endüstri 4.0 olacak ve dolayısıyla iletişim 4.0 olacak. Yani aslında biz dördüncü bir endüstriyel devrimden bahsediyoruz şu anda.
Vallahi
nerede?
Süper.
Kapıda. Yani girdi içeri artık. Dolayısıyla iş hayatı değişmeye başlayacak ki değişiyor. Dijital dönüşüm bu anlamda başladı. Çalışanların ve profesyonel yöneticilerin buna net olarak hazırlanması lazım. Hazır olması lazım yani her an. Hemen dijitale kayalım mı? Yani sektör var, hemen dijitalin içerisinde olması lazım. Sektör var, hemen dijitalin içinde olmasına gerek yok ama kapıya geldiği zaman nasıl onu çevireceğini, evireceğini bilmesi lazım. Dolayısıyla hepimizin hazır olması lazım. Şimdi bütün bu tarım 4.0, ulaşım 4.0, endüstri 4.0 falan, bütün bunlar 4.0'a kayarken haklı işgal bekleyecek mi? Hayır, beklemeyecek. Ne yapacak? Dijital olarak kendini dönüştürecek. Yani her şey internet tabanlı, efendime söyleyeyim, dijital bir düzlemde hareket ederken siz geleneksel halkla işgalle ne yapamazsınız, bunu yönetemezsiniz. Dijital PR'dan kastınız artık nedir? Yani ciddi anlamda işte big data, small data dediğimiz, yani büyük verinin içerisinde küçük veriyi görerek aslında hedef kitleyle doğrudan her şekilde o kanallardaki, yani dijital kanallarda iletişimi yürütmek demek dijital PR.
Çok güzel. Peki şimdi konvansiyonel PR diyorum ben, dijital kafayla bakılmayan
tamam.
PR tarafına. Oradaydı şimdi o şeyde de çok fazla çalışma imkanı buldum ben. Yani şirket tarafında
harika.
Çalıştım, PR şirketleri tarafında çalıştım. Gazeteci olarak tabii uzun yıllar, 20 yıl aşkın, 25 yıl aşkın bir mesaim oldu oralarda.
O zaman
şimdi,
her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.
Estağfurullah, estağfurullah. Ben hani
çamurun yani
içindeydim, hani daha fazla öyle söyleyeyim
tabii
size.
Tabii.
Şunu görüyorum ben, hani bize baktığımızda biz dijital PR'e geçmeden önce aslında normal halkla ilişkileri biraz geçmemiz lazım gibi geliyor bana.
Ya çok
çünkü
haklısın.
Çünkü hani iki tane gazeteciye bir şey gönderelim, onlar da bizim mallarımızı yazsınlar, insanlar da koşa koşa gitsin bizim mallarımızı
harika
alsın çünkü gazete çıksın diye bakış
harika
açısı. Biz bu bakış açısından
evet
daha çıkamadık.
Çıkamadık. Neden çıkamadık? Şimdi önce şunu söyleyeyim, nefis bir yani saptama. Tabii ki bu içinde olduğunuz için bu kadar iyi bir gözlem sonucu ortaya koyabiliyorsunuz bence. Şimdi çünkü halkla ilişkiler sadece hani konvansiyonel anlamda medya iletişiminden ibaret görülüyor. Medya iletişiminden ibaret görülen şey de ahbap çavuş ilişkisi. Çok özür dileyerek konuşacağım. Yani halkla ilişkiler ajanslarındaki birkaç insanın işte medyanın içerisindeki birkaç kilit noktadaki insanla karşılıklı ilişkileri ortamında yürütülen bir süreç.
Sonra o yüzden de gazeteciler alınır ki hani oradaki arkadaşları olsun, güzel
tabii
birbirleriyle ağırlasınlar diye.
Tabii. Ama ne oluyor? Sonra o medyanın içerisindeki o insan gittiği zaman, kilit insan gittiği zaman ajans şey gibi ortada kalıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Müşteri 3 ay sonra ajansla olan ilişkisini bitiriyor, başka bir ajansa geçiyor. Bu böyle şey gibi bugüne kadar geldi. Giderek ajansların sayısı artıyor. Ama yapılan işin kalitesi, nicelik fazla, nitelik düşük. Neden biliyor musunuz? Ben bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Şimdi bakın, burada 3 tane sosyal paydaş var.
Evet.
Yani bu halkla ilişkinin tam olarak anlaşılamamasındaki 3 kilit paydaş var. Bir tanesi uygulayıcılar, yani halkla ilişkiler profesyonelleri, çok önemli. 2, daha da önemlisi meslek örgütü, yani Halkla İlişkiler Derneği efendim ve benzeri dernekler. Daha da önemlisi akademi. Şimdi bu akademi efendim söyleyeyim, uygulayıcı ve şey arasındaki dernekler arasındaki ilişki neredeyse sıfıra yakın olduğu için dolayısıyla ortaya net bir algı konamıyor. Aslına bakarsanız üniversitenin arasında bile şey var. Nasıl söyleyeyim?
Fikir birliği yok diyorsunuz.
Ortaya konan, kesinlikle. Ortaya konan çıktı da, yani çıkan öğrenci, mezun olan öğrenci bile inanın farklı algılarla yola devam ediyor. Dolayısıyla bizim önce bunu halletmemiz lazım. Yani halkla ilişkiler disiplinin net olarak ne olduğu konusunda bir fikir birliğine varılmalı. Onda da dernek çok önemli. Gerekirse kapı kapı dolaşacak, bu işi halledecek yani. Üniversite üniversite gezecek. Yani ajans ajans gezecek. Bu işi yani bir şekilde yoluna koyacak. Dolayısıyla halkla ilişkiler dediğimiz, biz sokağa indik ve çok büyük bir araştırma yaptık. Biliyor musunuz? Sokakta sorduk insanlara. Halkla ilişkiler dendiğinde ne anlıyorsunuz? Halkla ilişkiler mezunları ne iş yaparlar? İnanın bir tane bile doğru düzgün. Yani %10'u diyeyim, çok abartmayayım. Sadece %10'u, katılımcıların %10'u bizim işte halkla ilişkiler, istediğimiz halkla ilişkiler algısına yakın olabilecek. Tam anlamıyla değil ama yakın olabilecek şeyleri söylediler. Geri kalan %90 neler söyledi burada ifade etmek istemiyorum.
Eyvah eyvah.
Tabii. Dolayısıyla bizim önce kendimize de bir işte o çuvaldızı batırıp ondan sonra gerçekten bir birlik şeklinde hareket edip halkla ilişkinin ne olduğunu anlatmamız lazım. Ama ajansların da çok önemli görevleri var. O da nedir biliyor musunuz? Bence ajanslar müşterilerine aslında bu işi biraz anlatacaklar. Yani şöyle, müşteriyi yakalayayım, ben onu kapatayım efendim deyip işte senin haberini şurada yayınlatırım, burada bilmem ne yaparım demek yerine bunun uzun soluklu bir iş olduğunu, bunun bir strateji biçimi olduğunu, aslında ciddi bir içerik yönetimi stratejisinin planlanması olduğunu, iyi içerik pazarlama kanallarının doğru seçildiğinde, yani müşteri içgörüsünü, hedef kitle içgörüsünü iyi analiz ettiğimizde ortaya çok iyi şeyler çıkacağını ama bunun için de biraz zamana ihtiyaç olduğunu anlattıklarında, ki bunu yapıyor büyük ajanslar, sağlam birkaç tane ajansımız var.
Evet.
Çok güzel işler yapıyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? Ya adamlara bakıyorsun, yıllardır aynı markalarla çalışıyorlar. Ama yıllardan kastım 3 yıl, 5 yıl değil, 10 yıldır, 20 yıldır aynı markalarla çalışıyorlar ve bu markalar büyük markalar. O zaman demek ki bu yapılabilir bir şey. Ama ne yapıyor? Yeni kurulan bir ajans tabii ki şey hissediyor, yani ayakta kalma ihtiyacı hissediyor. Onun sözünü veriyor. Bunun şeyini yapıyor. Yani siz ajanslarda çalıştığınız herhalde yanlış bir şey söylemiyorumdur diye düşünüyorum.
Estağfurullah, estağfurullah. Tespitleriniz gayet
yani
doğru.
Yani bunların sözünü vererek işte müşterileri kapatıp kısa vadede kazanıp falan filan. Ama ne oldu biliyor musunuz? Yeni nesil geliyor. Onu da belirtmek isterim. Yani yeni nesil, özellikle ben Z kuşağından bahsetmek istiyorum. Yani milenyum kuşağı.
Evet.
2000 ve sonrası kuşak.
Evet.
Bunlar benim çok ilgi alanımda, çok iyi gözlemlemeye çalışıyorum ve çok iyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü bunlar ciddi anlamda dünyanın da düzenini değiştirecek olan bir kuşak. Çünkü bunlar üzerine de bir araştırma yaptık biz. Bu Z kuşağını araştırdığımızda insan kaynakları odaklı bir şey yapmıştık. Yani ne iş yapmak istiyorsunuz, işte kimlerle çalışmak istiyorsunuz, nasıl bir iş yerinde çalışmak istersiniz falan. Ve aldığımız cevaplar ne biliyor musunuz? Kimse bir başkasının çalışanı olmak istemiyor Z kuşağında. Herkes kendi işini yapmak istiyor. Birinin çalışanı olmak istemiyor. Kendi işinin patronu olmak istiyor.
Valla Y kuşağında sonunda onları gördük zaten hocam. Hani Z kuşağına göz kırpan öyle. Son Y kuşağında.
Ve evet ya, yani o bir geçişti zaten, bizi hazırladı Z'ye.
Evet.
Z'de de yani demek ki bunlar bir girişimciler kuşağı olacak. O zaman ben diyorum ki zaten Z kuşağı bir de teknoloji odaklı da bir kuşak. Adamlar zaten işte tabletlerle doğdular değil mi? İşte akıllı telefonlarla doğdular ve onlarla yaşıyorlar.
Tabii kablosuz yani, telefon ne olduğunu bilmiyorlar, öyle bir kuşaktan
aynen,
bahsediyoruz.
Aynen, kesinlikle. Dolayısıyla ben diyorum ki dijital anlamda bir girişimciler çağı kapıda. Yani dijital girişimcilik başlayacak ciddi anlamda.
Peki,
ve ben ilerleyen dönemde de bunun revaçta olacağını düşünüyorum. Halkla ilişkilerinde bu anlamda da kendini hazırlaması lazım.
Bu noktaya gelmişken hocam, şimdi dijital PR'a geçiş dönemini birazcık ben hani naçizane hatırlatmak istiyorum. PR'lar, normal PR yapılırken bir anda bazı ajanslar geldiler ve dediler ki siz çok yaşlısınız. Sizin daha genç bir bakış açısına ihtiyacınız var. Ve biz sizi gençlere ulaştırırız. Bunu da ücretsiz yaparız neredeyse. Hani ücretsiz derken reklama vesaire para harcamadan şey yapmadan daha az ücretlerle yaparsınız. Ondan sonra siz eğer bizimle çalışmazsanız tamamen eski kafalı yaşlılarsınız diyen bir kesim çıktı karşımıza. Hı hı. Fakat bu kesimde benim naçizane kendi baktığım şey şudur. Hani hissettiğim şey iletişim konusunda biraz zayıflıkları vardı. Yani çünkü hı hı. iletişim öyle her 20 yaşını geçmiş olan insanın yapabileceği tarzda bir şey değil gibi geliyor bana. Tabii siz daha iyi bilirsiniz bunu akademisyen gözüyle ama. Yani gelip böyle işte Almanlar bir tane şey yapmışlar, viral yapmışlar. Hadi biz de onu yapalım. İşte bilmem kimler bilmem ne yapmışlar. Yani biz onlardan iletişim planı isterken onlar bize 150 bin lira verirseniz şu filmi çekeriz, 100 bin lira verirseniz bu filmi çekeriz gelmeye başladılar. Sanırım bu da dijital PR değil, değil mi?
Tabii ki değil. Ya PR dediğimiz şey, yani halkla ilişkiler dediğimiz iş kesinlikle uzun soluklu ve ciddi anlamda planlamayı öngören, çünkü işin içerisinde ikna var. İnsanı bir tane viralle dikkatini çekersiniz ama o kadar ciddi bir kapitalist düzenin içerisinde yaşıyoruz ki çok ciddi bir hırs çağı bu. Evet. Sürekli olarak bize tüketmeyi emreden mesajların olduğu bir yaşam döngüsü içerisindeyiz. Sabah kalkıyoruz, akşam uyuyana kadar, bazen uykumuzda bile sürekli olarak bir mesajlar, beni al, beni al, beni al diyen, tüket diyen bir mesajlar silsilesi. Evet. Dolayısıyla yani bir viralle bir grubun dikkatini çekersiniz, bir kitlenin dikkatini çekersiniz de ne kadar uzun soluklu olur o? İkinci gün başka bir viral çıkar veya başka bir işte sokak etkinliği çıkar, bir şey dikkat çeker, sizin viraliniz unutulur gider. Ama halkla ilişkilerdeki kasıt o değildir. Halkla ilişkiler uzun soluklu bir iştir ve sürekli olarak yani 7/24 iletişimi öngören bir iletişim disiplinidir ve biz hep akılda kalıcılığı, akılda kalmayı, yani hiç unutulmamayı, hep farkındalıkla sürece devam etmeyi öngören bir iletişim disiplini olduğumuz için biz sürekli olarak her anı planlıyoruz aslında. Öyle olması lazım daha doğrusu. Yani dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi bu genç nesil evet biz yaparız dediler. Niye yaparız dediler? Çünkü o işin dinamiklerini çok iyi biliyorlar. Yani sosyal medyanın dinamiklerini iyi biliyorlar. Onu söylemek istiyorum.
Ama işte
çünkü
Facebook'ta 2000 takipçisi olan bir insanın Facebook'ta neler olup bittiğini anlıyor olması beklenemez sanırım, değil mi?
Hayır, tabii ki beklenemez ama şöyle, iyi gözlemlediğiniz zaman, şimdi Facebook zaten yaşlandı artık.
Aynen öyle. Aynen
Facebook
öyle.
Yani 40 plus, bence 40 plus bile yok orada. 50 plus, 60 plus'ın yeri oldu artık.
Ben biraz düşürüyorum yaş ortalamasını, öyle söyleyeyim.
Düşürelim ama şöyle, herkesin kesinlikle account, yani hesabı var. Orada Facebook'ta mutlaka herkes bulunuyor ama aktif olma yaşı biraz daha ya, o anlamda yaşlandı.
Anladım, anladım, tabii ki tabii.
O anlamda yaşlandı.
Instagram'la kıyaslayınca neredeyse yarı yaşında.
Tabii canım. Hele Snapchat dediğin, aynen, mesela Instagram'da şu anda çok faal, ciddi anlamda bütün yaşam orada dönüyor. Herkes hayatın onun üzerinden yaşıyor. Abartmıyoruz bence. Ama şimdi mesela onun arkasından da daha genç nesili de aslında daha çok Snapchat'te bulursunuz falan. Yani söylemek istediğim şu. Bizim bu sizin söylediğiniz o genç işte ajans takımı bu şeyi, dinamiği iyi bildikleri için ve orada nasıl, yani onların doğalında olan, hani bir yerde yaşayan ve işte
tabii doğal yaşam, beslenme alanı orası değil mi onlar?
Aynen öyle. Onu çok iyi bildikleri için orayı yönetiriz zannediyorlar.
Ama iletişim bilmiyorlar hocam. O nasıl olacak?
Ha, işte problem o. Aslına bakarsanız iletişim acaba ne kadar insan biliyor? Bir de öyle bir problem
yani,
var.
Tabii.
Yani iletişimle iletim birbirine karışıyor.
Evet.
Yani konuşan herkes iletişim kurduğunu zannediyor. Zaten en büyük problem de burada başlıyor. Oysa iletim ve iletişim birbirinden farklı şeyler. İletişimde bir anlam paylaşımı vardır ve anlamın paylaşılabilmesi için ciddi anlamda bir karşılıklılık ilkesinin çalışıyor olması lazım. Şimdi siz iletişimde eğer doğru dinlemezseniz, biz iletişimi anlatırken en önemli faktörün iyi dinlemek olduğunu ve doğru soruları sormak olduğunu söylüyoruz anlayabilmek için. Bunu eğer kitlelerin iletişimine vurursanız, demek ki kitleleri çok iyi dinlemek, onlara doğru soruları sormak, doğru, yani nereye gitmek istediklerini doğru anlamak falan lazım. Şimdi Almanya'daki bir virali gel buraya kopyala yap tamam, işte Amerika'dan bir şey al. Zaten biz esinlenme konusunda harikuladeyiz.
Şahaneyiz evet.
Yani yeni bir şey üretmek yerine tutan bir şey alıp kopyalamak, ama aradaki kültür farkı, şu farkı, bu farkı falan tamamen aradan çıkıyor. Ondan sonra da belli bir süre sonra iş yapmıyor bu işler. Yani oysa ki o yüzden halkla ilişkileri çok önemli buluyorum ben. Yani gerçekten çok önemli buluyorum. Çünkü halkla ilişkilerde gerçekten uzun süre dinlemek, anlamak, hedef kitleyi iyi analiz etmek, o analizin sonucunda onu nasıl ikna edebileceğini anlamak, o iknanın sonrasında doğru hedefe doğru birlikte yönelmek, kimi zaman hedef kitleyi de eğitmek. Aslında biliyor musunuz, iletişim içerisinde bu da var. Yani karşılıklılık ilkesinin içerisinde kimi zaman karşınızdakini de iletişime açık hale getirmeniz lazım. Yeri geldiğinde onu eğitmeniz lazım. Halkla ilişkilerde bir de böyle bir yön var. Anlatabiliyor muyum?
Valla biz
Yoksa
malımızın adı çıksın, ne yaptığımız çıksın,
o
başka bir şey
kadar.
istemiyoruz. Bu kadar yani şu
Ama
anda bakış
altı
açımız.
boş oluyor işte. Altı boş oluyor. Yani belli bir süre sonra unutuluyor, belli bir süre sonra hiçbir anlamı kalmıyor, bir sürekliliği olmuyor. Oysa bizim için süreklilik esastır. Yani halkla ilişkileri, çünkü niye biz aslında biraz da sosyal sorumluluk temelli bir işin içerisine oturtuyoruz? Çünkü süreklilik esasını da aslında devrede tutmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle yani bugünkü uygulamadaki belli başlı bazı ajansları sözümün dışında bırakarak veya işte kurumsal anlamdaki uygulayıcıları, belli başlı bu işi anlamış, halkla ilişkinin ne olduğunu anlamış olan bir takım büyük işletmelerin kurumsal iletişim departmanlarını bir kenara bırakarak şu anda büyük bir çoğunluğu oluşturan ve bence şuursuz olarak iletişim yapan. Yani bugünü kurtarayım, bu işin altından kalkayım, bir sonraki ne olursa olsun mantığıyla hareket eden ajanslar, bugün değilse yarın, yarın değilse 3 ay sonra, 3 ay değilse 6 ay sonra kapanmaya mecburdurlar. Başka çaresi yoktur bunun.
Peki bu
Ve
ajanslar
kendilerine,
niçin dijital iletişime geçemediler hocam? Yani bu kadar
çünkü
basit bir şey ki.
çünkü iletişim yöneti, bakın şöyle bir şey var. Aslında uzmanlık çok önemli bir şey. Yani uzmanlıktan kastım, illa halkla ilişkileri yapan herkes, halkla ilişkileri uygulayıcısı olan herkes halkla ilişkileri okusun, böyle bir yüksek tavır asla benimsemiyorum. Ama yani iletişimin ne olduğunu anlamak, halkla ilişkilerin ne olduğunu anlamak, halkla ilişkiler yapabilmek için pek çok bilim dalının verilerinden beslenmenin gerekliliğini anlamayan, yani mühendis kafasıyla oralara oturup insanı aradan çıkartıp formüller üzerinden bu işi yürütmeye çalışan, yani kuru formüller üzerinden bu işi yürütmeye çalışan insanlar daha halkla ilişkileri anlayamadan dijitalin dinamiklerini nasıl anlayacaklar? Ya da dijitali teknolojik olarak kendilerine getirseler bile onu aslında insanlarla nasıl buluşturacaklarını nasıl bilebilecekler? Bilemeyecekler. Bence temel problem bu zaten. Yani
Valla
en büyük problem.
şöyle bir şeyden hani son soru olarak da size bunu getirmek istiyorum. Şimdi mesela bir belediye ile konuşurken hani dostça bir konuşma içinde dedim ki onlara biraz daha insani şeylerden bahsetseniz. Hani hep böyle işte şunu kazdık burayı çözdük yerine. Dediler nasıl şey yapalım? Yani mesela işte bugün bir sanatçı doğmuş, işte dün bir sanatçı vefat etmiş, yıl dönümü gelmiş. Ondan sonra hani bunlardan böyle bahsederek falan. Bir anda ertesi hafta o belediyenin sayfalarında şunu görmeye başladım. İşte böyle şey vefat sayfaları gibi. Şu ölmüş vah vah vah, bu ölmüş vah vah vah falan
Eyvah,
deyip böyle
eyvah.
günde 4 kişi ya böyle resmen insanın içini karartan bir hale getiriyorlar.
Çok
Yani
üzücü bir şey.
çünkü bakış açıları çok derin değil. Yani derin
Tabii.
değil diyeyim artık nereye
Siz
giderse o
çok
laf.
naziksiniz. Ben daha da ileri gideyim. Çok dar. Ve şöyle, ya ben aslında sosyal bilimci olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal açıdan her şeye bakabilmenin, bu anlamda bir vizyon sahibi olabilmenin, insanı insanla buluşturmanın nerede bunu yapabileceklerini, nasıl yapabileceklerini, ne zaman yaparlarsa doğru olabileceğini bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bizim, yani Sizin en başta yaptığınız saptama çok önemli. İletişim yönümüz çok eksik olduğu için kuru kuruya yapılıyor. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Hani dedim ya, tarım 4.0, ulaşım 4.0, endüstri 4.0, biz 4. sanayi devrimi. Bunu ilk önce, bakın, ilk önce kamunun devreye sokması lazım.
Oo, çok
yani
enteresan.
sizin söylediğiniz gibi belediyelerin, diğer kamu işte yerlerin,
bakanlıkların, meclisin vesaire, tabii partilerin.
İlk önce onların kendilerini buna hazır hale getirmeleri lazım. Dolayısıyla şimdi sizin söylediğiniz örnekten yola çıkarak hani dijitale doğru giderken, o zaman diyorum ki ciddi eksiklikler var ve bunların bir an önce tamamlanması lazım. Yani tabii ki onu kazdık, bunu ettikten çok öte bir şey insan ilişkileri. Yani.
Tabii şimdi baktığımızda hani biz hep konuşurken iletişim dünyasında çift yönlü iletişimden falan bahsediyoruz. Mesela dijital piyara bunun yansımasına bakacak olursak, şimdi mesela bizim politikacılarımızın herkes hesaplarına baksın. Yukarıdan aşağıya doğru mesela en yukarıdaki insan sadece kendini takip ediyor. Yani kimseyi takip etmiyor. Alttaki yukarıdakini ve kendi eşitlerini takip ediyor. Onun altındaki yine kendini yukarıdakileri takip ediyor gibi bir şey var. Kimseyi takip etmiyor. Oysa mesela bunun bir karşıt örneğini bulalım. Barack Obama. Barack Obama 100 küsür bine yakın sivil toplum kuruluşunu takip ediyor. Bakabiliyor mu hepsinin yazdıklarına? Hayır, ama bu bir mesaj sanırım.
Önemli
yani
değil ki.
Kadın örgütlerini ben takip ediyorum arkadaş diyor yani. Siz de bunları
biliyorum,
takip edin diyor.
Ama biliyorsunuz Obama dünyaya seçimleri sırasında çok büyük dersler verdi.
Evet.
Yani Amerikan tarihinde Obama'nın ilk seçimine baktığımızda Amerikan tarihinde ilk defa bu kadar çok genç nüfusun seçime katıldığı bir kampanya yürütmüştür adam. Ve bütün kampanyasında biliyorsunuz şeylerden topladı, yani Twitter'dan topladı, Facebook'tan bağışlarını topladı. O bağışların belli bir kısmı arttı, onları sivil toplum kuruluşlarına bağışladı filan. Yani adam ciddi bir aslında şeyi çok iyi yönetti, yani aslında internet ortamından seçim kampanyasını gençlere ulaşarak, yani o güne kadar kimse ulaşamamış, o niye ulaştı? Fark yaratan bir adam o anlamda.
Şimdi Donald
yani
Trump da sanırım
kampanya yürütücüleriyle birlikte.
Donald Trump da farklı bir fark yaratıyor sanırım şu anda. Bütün Facebook, Twitter vesaire herkesi kendi muhafazakar seçmenini kötüye kullanmakla, işte şeyle almamakla suçluyor gibi, böyle
evet,
çok enteresan bir şey tartışılıyor. Şu anda Amerika'da iletişim tartışmalarının arasında bu var. Gülmekten yerleri yatıyorum her okuduğumda.
Tabii.
Onun konuşmalarını. Hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten. Rica. De çok güzel fikir ve görüşlerinizi aydınlattınız bizi, ama burada bitmez bu. Ben yine sizi dijital PR konusunda mikrofonlara davet etmek isterim
ne
önümüzdeki
zaman
günlerde.
İsterseniz. Zevkti benim için. Teşekkür
çok
ederim.
Çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Evet, şimdi bir minik müzik arası verelim. Minik müzik arasının ardından, dijital PR konuşmalarının ardından sizlere Türk Telekom'un mevcut durumunu ve önümüzdeki günlerde neler yaşayabileceğini konuşacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Vous qui vendez des mots, des mensonges en musique, montrez-moi la photo d'un amour héroïque. Montrez-moi comme vous dites, romantique et bluesy, vos chansons mal écrites, mal chantées, mal aimées, mal jouées. Moi c'est ma vie. Rien que ce piano-là, des fois ça me suffit. Rien que vous dire comme ça, je vous aime pour la vie. Toujours chanter l'amour, émouvante plaidoirie. De choisir sans détour, passion, mystère, jalousie. Vous qui vendez des mots, des mensonges en musique, emmenez-moi en bateau vers toutes les Amériques. Prenez-moi dans vos bras, je vous connais Gatsby. Soyez
Tiens, vous ne m'embrassez pas? Qu'est-ce qui vous prend, chérie? Ce soir, je ne vous plais pas? Ah, vous aussi. Toujours chanter l'amour. Quelle fatigante comédie. Être veule ou velours, faire la gueule ou la vie. Vous qui vendez des mots, des mensonges en musique, montrez-moi la photo d'un amour héroïque. Montrez-moi comme...
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nde RSFM'de ben Serhat Ayan sizlerle programımızın ikinci yarısındayız, haftanın kapanış programında. Evet, bir Patrice Kaz şarkısıyla ara verdik. Dijital PR konuşmasının ardından şimdi Türk Telekom'u konuşacağız. Türk Telekom'u böyle daima çok güzel konuşmuş, çok güzel yazmış gazetecilerden biri telefonumuzda, sevgili Füsun Nebil. Merhabalar Füsun Hanım.
Merhabalar Serhat.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tatil beldesinden de olsa programımıza katıldığınız için, bize görüşlerinizi aydınlattığınız için.
Tabii ki her zaman önemli olan hepimizi ilgilendiren bu tür konularda tartışma açmak. Demin programınıza katılan öğretim üyesi de aynı şeyi söyledi. İletimle iletişim farklı bir şey. İletişimi yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü Türk Telekom'un durumu hepimizi parasal ya da aldığımız hizmetlerin kalitesi anlamında etkiliyor. Onun için de hepimizin bu konuya dikkatle bakması lazım.
Vallahi niye Türk Telekom'u konuşuyoruz? Çünkü dijitalden bahsediyoruz. İşte dijital PR'dan bahsediyoruz. Dijital gelecekten bahsediyoruz. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Bunların hepsinin temelinde Türk Telekom var ve bundan kaçışımız yok. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şimdi sizin iki senedir yaklaşık duyurduğunuz, sürekli anlattığınız, ya bugünlerde şöyle şey olacak, bu iş gidişat bu tarafa doğru evriliyor filan dediğimiz noktaya sonunda geldik. Herkes de çok şaşırdı siz iki senedir bunu anlatmanıza rağmen.
Evet, olan asıl bu.
Yani evet, buna herkes çok şaşırdı. Şimdi bu noktaya nasıl geldiğimizi tekrar bir hatırlatalım istiyorum hızlıca.
Tabii. Ama önce bir şeyi de söyleyeyim.
Tabii ki.
Türkiye 2004 yılı ilan etti. Bunun anlamı network'ün oluşmasının yolu açılmıştı. Ama bugüne kadar biz bunu göremiyoruz. Türk Telekom hala tekel durumunda. BTK dediğimiz düzenleyici kurumda aslında bunu oluşturmalıydı. Yani birden fazla network'ü, bu ülkenin güvenliği açısından da çok önemli bir olay. Ama demin söylediğiniz gibi şu anda sadece Türk Telekom altyapısı var Türkiye'de. Bu nedenle de Endüstri 4.0 vesaire hepsi buna bağlı. Haklısınız.
Aynen öyle. Şimdi bu noktaya nasıl geldik Füsun Hanım? Biraz bunu şey yapalım mı? Tartışalım mı?
Şöyle geldik. 2 milyar dolar sermayesi olan zamanında 2005 yılında Ögel Telekom isimli Lübnanlı firmaya Türk Telekom satıldı. 6.55 milyar dolar ihale bedeliyle. O dönemde bu firmanın, yani Türk Telekom'un elinde 35 milyon kilometre bakır vardı. Bu bakırın çapı, biliyorsunuz bakır evlere giden ucunda telefonlarımızın
evet.
olduğu hatlar.
Evet.
Bunların kalınlıkları farklı, 3 ila 7 milimetre. Onun için tam rakam bilinemiyor.
Tabii.
109 yılda kurulmuş bir sistem bu. Pardon, 170 yılda. Dolayısıyla tam rakam bilinmiyordu ama 95 milyar TL ile 250 milyar TL arasında değeri, kurda bakır değeri olduğu tahmin edilen bir şebekeden bahsediliyordu. o yıllarda 2005'te.
Yani biz 100 milyarlık şebekeyi aslında 6 milyara kiralamış olduk diyebilir miyiz?
Aynen. 2021 yılına kadar imtiyaz sözleşmesiyle verilmiş oldu. Telekom özelleştirmede alan firma peşinatı ödedi 1.3 milyar dolarlık. Sonra bir sene sonra 2006 yılında 1.2 milyar dolar düzeyindeki birinci taksidi ödedi. Daha geriye 4 taksidi vardı ama onun yerine 7 seçimleri yaklaştığı dönemde birdenbire peşin ödemeye karar verdiğini gördük. Peşin öderken cebinden değil ödedi. O zaman 26 kadar yabancı bankanın oluşturduğu ve böylece Türk Telekom ihale süreci tamamlanmış oldu. Ama biz öyle zannettik. 2013'e geldiğimizde OTAŞ denilen Öger Telekomünikasyon AŞ'nin kısaltılmışı bu.
Evet.
OTAŞ denilen firma yeniden bir kredi aldı. 4.75 milyar dolar bugün konuştuğumuz krediden bahsediyoruz. Bu kredinin açıklamasına da aynen şunu yazdı. 2007'de alınan kredinin ödenmesi, yani o kredi 2007'den 2013'e kadar gelen sürede hiç ödenmemiş. Onu gördük. Artı temettü ödeme dedi açıklamaya. Bu 2013'te aldığı ödemenin de çeşitli opsiyonları var. Bir dönemi ödemesiz geçen bir kredi cinsi. Neyse, sonuçta 2 sene evvel 2016 yılında sadece Öger, yani ana firma, bu firma Suudi Arabistan'da inşaat işleri yapar, çok büyük, dev inşaat şirketleri, 54 bin çalışanı vardı.
Evet.
Birden iflas etti. İflas etmesinin temelinde de Suudi hükümetinin ödemediği hak edişler var. İflas ettikten sonra bu Öger'e de yansıdı. Öger OTAŞ, yani Türkiye'de borçlarını, kredi borcunun 4.75 milyar dolarlık kredinin taksitlerini ödeyememeye başladı. İşte bu 2 yıldır gidiyor, geliyor, konuşuluyor. Bankalar hükümetle konuşuyor gördüğümüz kadarıyla filan. Sonuçta da bankalara borç ödenemediği için bankalar hisseleri. Çünkü OTAŞ, demin onu söylemeyi unuttuk. Aslında sahibi olmadı. Çünkü sonuçta
kiracı
sözleştirme ihalesinin bedelini ödememiş. O bedeli aldığı borcu ödememiş. Dolayısıyla sahibi olmadığı Türk Telekom hisselerini rehin vermişti. O hisseler bankalar tarafından şimdilerde devralınıyor. Gerçi bu bir kapı açar yapmış, devir işlemleri henüz sürüyor, bitmedi. Sadece izin alındı diye. Evet, işlemler sürüyor şu anda.
Peki, şimdi bankalar Türk Telekom'a, onlar da ya OTAŞ'ın onlardan borç aldığı 4.75 milyar doları Türk Telekom'un 2021'e kadar kalan lisans süresi dahilinde çıkartmaya çalışacaklar, değil mi?
Yani normal şartlarda.
Normal
böyle.
Şartlarda bu yani. Hani şu anda eldeki somut veriler bunlar. Ama hani bankalar da daha yok biz bunu kesin aldık falan demediler. Sizin çok güzel anlattığınız KAP açıklamasında da daha bu süreç devam ediyor diyor onlarda. Hani bitmiş, evet. Bir şey yok diyorlar.
Evet, mevcut ekonomik koşullarda zaten bankaların kendi dertleri var. Önümüzdeki dönemde özel sektörün çevrilmesi gereken kredi borçları var. 100 milyar dolar olduğu söyleniyor önümüzdeki bir yıl, Temmuz'dan Temmuz'a. Bunların çoğunluğu da Türk bankaları üzerinden yapılmış işler. Dolayısıyla bankaların zaten böyle bir derdi var. Bir de üstüne Türk Telekom konusu var. Türk Telekom konusunda bankalar ne yapacak, nasıl davranacak bilmiyoruz. Ama daha önce OTAŞ'ın bu hisselerini başka firmalara satmak için bir argüman olarak hükümetten bu 2021'e kadarki lisans süresini uzatmasını istediğini biliyoruz.
Peki, hükümet bunu uzattı diyelim, hani şey yapmaması için, eldeki malın daha kuvvetli satılabilmesi için. Peki, Turkcell, Vodafone'da aynı şekilde lisansla çalışıyor. Onlar madem onunkini uzatıyorsunuz, bizimkini niye uzatmıyorsunuz demezler mi?
Muhtemelen öyle olur. Zaten hükümetin daha önce OTAŞ'ın önerisini kabul etmemesinin nedeni muhtemelen bu. Çünkü o uzatmalar yine yeni ücret alınması anlamına geliyor Türkiye hükümetinin, Türk hükümetinin. Aha. Dolayısıyla hazineye yeni girilecek paradan vazgeçmek anlamına gelir.
Yani bu sadece Türk Telekom üstünden para kaybetmek değil, Turkcell ve Vodafone üstünden de para kaybetmek anlamına gelir diye düşünüyorum.
Doğrudur, aynen öyle.
Pek feci. Peki işin en korkutucu tarafına gelmek istiyorum. Şimdi önümüzdeki dönemleri biraz konuşmak istiyorum sizinle. Bu yaşanan durum, hani sonuçta ortada gözle görülür biçimde kaynak azalması durumu söz konusu değil mi? Bu kaynak azalması bu günümüz döviz durumunda vesairede Türk Telekom'un altyapısının, daha doğrusu Türkiye'nin altyapısının daha kötüye gitmesine neden olur mu?
Şimdi telefonlarda zaman zaman kesilmeler görüyorsunuz. Değil mi?
Evet.
İnternetimiz bugün bütün dünya 100 megabitler falan kopuyor. Biz video seyretmekte zorluklar çekiyoruz. Bir miktar beklemek zorunda kalıyoruz falan. Bunun nedeni Türkiye'nin Türk Telekom altyapıyı kendi sorumluluğunda olduğu miktarda yapmadı. Diğerlerini de engelledi. Nasıl biliyoruz bunu? Şöyle, İstanbul Belediyesi 2010 yılında Türk Telekom'dan böyle bir baskı gördüğünü iddia ediyor. Bu baskı sonucunda, bu baskının bir delilini anlatılan bir şey bu, duyum şeklinde verilen
somut
bir şey.
Somut bir delil yok diyorsunuz yani.
Ama somut delil şu, 2010'dan bu yana İstanbul Belediyesi'nin verdiği fiber kazı izinlerine bakın. Yok. Ortalıkta dosdoğru bir izin yok. Yani 2014 için örneğin sadece 17 kilometre vermişler. Halbuki Türkiye'nin 35 milyon kilometre bakırı vardı. Bu bakırın fibere dönüştürülmesi gerekirdi. Biliyorsunuz fibere dönüşüm bütün dünyada böyle bir anda yapılabilecek bir iş değil.
Tabii tabii, yavaş yavaş.
Lazım, emek lazım, zaman lazım. Her yıl bir miktar yapmak lazım. Dolayısıyla geçtiğimiz 10 yıl içinde bunun yapılması gerekirdi. Yapılması gereken mantıklı rakamda Türkiye için 2, 3, 4 milyon kilometre civarı bir şey olmalıydı. 35 milyon kilometre fiberin yerine 2-3 milyon kilometre bakır fiber kablomuz olmalıydı. Ama onun yerine sadece 300 kilometre bakır kablomuz var, yani fiber kablomuz var. Yapı zaten çok iyi. Zaten bakanlık
Alo. Alo.
Ben hemen önce bir altyapı şeklinde. Alo.
Şu anda sanırım altyapısal sorunlar yaşıyoruz. Sesiniz gidip geliyor. Tam da lafın üstüne geldi. Enteresan. Biz sizi hemen tekrar arayalım. Ben bu arada bir konuştuklarımızı, şu ana kadar konuştuklarımızdan kısa özet geçeyim. Oluyor bu ya, maalesef oluyor. Yani Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı çekim alanları var ve tam da hani bu konudan bahsederken mesela bunun gerçeğe dönüşmesi daha enteresan oldu tabii. Ne konuştuk şimdiye kadar? Türk Telekom bugünlere nasıl geldi diye konuştuk. Bankalar bu durumda ne yapacaklar, nasıl bunun üstesinden gelecekler, biraz bunu konuştuk. Ve sanırım hattımızda tekrar Füsun Hanım var. Füsun Hanım, tekrar merhaba.
Vallahi ne güzel oldu değil mi?
Lafın üstüne geldi Füsun Hanım, vallahi billahi yani.
Yani durum bu zaten. Herkesin başına gelen, bu İstanbul'un göbeğinde de oluyor sık sık. Bunun nedeni altyapının eksikliği. Dolayısıyla tekrar başa dönersek,
evet.
Türkiye'nin altyapısı eksik. Bunu seçimden hemen önce bir ortak altyapı toplantısı yapıldı biliyorsunuz.
Evet. Evet.
Bakanlık bunun hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi ama hala altyapı yapılmıyor. Dolayısıyla bankanın önüne çıkacak ilk olaylardan biri yatırım yapılması gerekliliği. para
Ama bankalar 4.75 milyar doları zaten nasıl çıkartacaklarını düşünürken bir de bunun üstüne altyapıyı daha iyi hale getirmek bilmiyorum ki nasıl olacak o işler.
Şimdi bu olaya baktığımız zaman zor, senin de söylediğin gibi. O yüzden muhtemelen arka planda ya mecburen aldılar ya da bir takım anlaşmalar olmuş olabilir. Bunların bir tanesi vergi muafiyeti olabilir örneğin. Veya önümüzdeki günlerde büyük zamlar göreceğiz internet ve haberleşme servislerinde. Zaten dolardan kaynaklanan bir zam olacaktır. Bir kısmı o yüzden makul görülecektir. Ama makul olanın da ötesinde bir zam olacağını söyleyebilirim şimdiden.
Vallahi o taşın parasını ödememesi, bize zam olarak geri dönmesi benim çok canımı sıkıyor Füsun Hanım.
Esasında burada anlaşılmayan bir olay da şu, pek konuşulmuyor. Yani biliyorsunuz bugünlerde herkes Türk Telekom yazıp duruyor.
Aynen öyle. Hem uyandı herkes konuya çünkü bankalar falan şey yapınca.
Evet. Ama konuşulmayan konu şu. OTAŞ bu parayı ödemediği halde bir de temettü aldı. Hem bu borcun yani 4.75 milyar doların hem de aldıkları 6 milyar dolar gibi temettünün geri alınması için Haririlerden, OTAŞ'ın sahibi olan Haririlerden geri alınması için bir şey de görmüyoruz. Siz görüyor musunuz? Bir çaba, bir başvuru, yok. Herhangi bir şey görmüyoruz.
Valla sözleşmeyi görmedik ki Füsun Hanım. Yani hangi sözleşmeyle biz bunlara bu dükkanı verdik onu bile görmedik yani.
Evet. Üstelik OTAŞ'ın, daha doğrusu ÖGER'in, Saudi ÖGER'in T-Bank'ta hisseleri vardı. Eski MNG Bank.
Evet.
Bu T-Bank'taki hisselerini de bu yıl içinde sattı gitti. Yani bunu da mesela hayır satamazsın buraya bir şey koyuyoruz.
Kimse demedi.
Evet, kimse öyle bir şey demedi. Yani orada da bir şaşırtıcı durum söz konusu.
Vallahi sürekli şaşırıyoruz biz. Sürekli şaşırıyoruz.
Bu arada bir tweet var şeyde. Musa Özuğurlu diye bir kişinin.
Evet.
O da Alakbar, Lübnan'ın Alakbar gazetesinden bir manşet söylüyor. Harerilerin paraları iç ettiği yazıyormuş. Tabii Arapça bilmediğimiz için. Yani nedir yazılım?
Nerede olduklarını bile soruyor değil mi?
Evet yani biz sormuyoruz ama onlar soruyor. Lübnanlılar soruyor.
Vallahi en çok da Harerilerinden canı yanan sanırım biz gözüküyoruz şu mevcut durumda. Yani bugün Türk Telekom'un çalışır durumda tutulması lazım. Sanırım hani hiç tartışmamamız gereken noktanın birincisi bu herhalde. Türk Telekom'un şimdi, kesintisiz ben, çalışması lazım.
Sen de herhalde bu programı bu nedenle yapıyorsun.
Aynen.
Ben de bununla yazıyorum. Bu konu hepimizin konusu. Yani bu konu hükümetin ya da Türk Telekom'un kendisinin konusu değil. Çünkü başta da söylediğim gibi şu anda tek bir altyapı var Türkiye'de. Bu altyapı Türk Telekom'un üzerine oturduğu, kendisinin sahip olmadığı, yani halkın sahip olduğu ama işletme imtiyazının Türk Telekom'a verildiği bir altyapı. Bu altyapıyı geliştirmesi gerekirdi, geliştirmedi bugüne kadar. Ama bundan sonrası için artık herkesin birlikte konuşması lazım, bir tartışmaya yol açmak lazım. Diyorsun ki biraz önceki bölümde iletişim mi, iletim mi? Bu işin iletimden iletişime dönüşmesi şart. Yani hepimizin bu konuda çözüm bulması lazım. Burada bir sorun var.
Ya şu anda ev yanıyor. Biz nasıl evden çıkarız, bu yangını söndürürüz'ü konuşmak yerine kim yaktığı konuşmak bana biraz daha itici geliyor. Sanırım bunu tartışıyoruz değil mi Füsun'un?
Evet, evet öyle oluyor. Aynen. Yani şimdi 2 sene geçmiş. İnsanlar 2 sene önceki işte borç ödenmedi. Şöyle oldu, böyle oldu. Hayır, burada değiliz artık. Başka bir yerdeyiz. Ve bunu konuşmamız lazım.
Onu 2 sene önce tartışmamız lazımdı. Umarım hani bu iPhone 8'leri, iPhone X'leri, Samsung'ları, şunları bunları konuşmaktan bizim teknoloji basınımızda bu konuları biraz daha sıkı tutunur. Böyle bir beklentim var benim. Herhalde sizde de bu beklenti vardır değil mi?
Vallahi ben zaten biliyorsun demin mühendisler şeyden anlamaz dediniz ama ben iletişimin ne kadar önemli olduğunu anlayan bir mühendisim. Dolayısıyla 20 sene önce de bu nedenle Türk İnternet Komu açtım. Çünkü teknoloji yayınlarının asıl yazması gereken konular bunlar. iPhone bilmem kaçtan çok. Dolayısıyla dediğin doğru, bunların yazılması lazım.
Valla inşallah bunlar yoluna girer. İnşallah bankalar 4.75 milyar doları çıkartıp bir de üstüne bizim ihtiyacımız olan yatırımı yaparlar. Bugünkü ödeme şartlarıyla deyip, hani ödeme şartlarından kastım şu gün internete 50 lira verirken 150 lira verir konuma gelmeyiz inşallah. Yani çünkü İnşallah. Türkiye başka bir konumda artık, yani eski konuştuğumuz evet. konumlarda değil. Hani 100 bin kişi internet kullanırken bunları belki konuşmak komik olurdu ama şu anda ülkenin tamamına yakından internet kullandığını söylüyoruz ve tek bir tane internet altyapısı var şu anda mevcut kurulu.
Maalesef, maalesef. Yani bu demin söyledim, ülkenin güvenliği açısındandır. Levent Kırca böyle bir parodi yapmıştı, hatırlıyor musun
evet,
bilmiyorum.
Evet.
Darbe yapan askerleri taklit ediyordu. Gidip TRT'yi basıyorlar ama başka radyo daha var. Başka radyo daha var. Aa, darbe yapmanın bile tadı kalmadı demişlerdi. Şimdi burada da olay bu. Ülkenin güvenliği açısından da iletişim olanağının çok fazla olması lazım. Birden fazla şebeke olması lazım ama maalesef biz hala tek şebekede gidiyoruz. Bu da büyük bir tehlike. Söylemiş olalım.
Ah, çok feci şeyler bunlar, çok feci. Okey Füsun Hanım, çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki konuşmalarımızda aman bu işlerde ne güzel halloldu. Bakın Türk Telekom'da ne güzel altyapısını sağlamlaştırıyor. Bizim korktuğumuz şeyler başımıza gelmedi konuşmaları yaparız sizinle.
Valla Serhat, zaten onun için bunları yazıp çiziyoruz. Yani bu konuların aslında hepimizin görüşlerinin alınarak yapılması lazım. Kararların birlikte verilmesi lazım. Bir şey, bir yerlere geldik, tamam. Yanlış bir işler olmuş, tamam, ama artık düzeltmek için hep birlikte konuşmamız lazım. Kapalı kapılar arkasında değil, bizim de yani halkın da görüşünün alınması lazım ya da evet. uzmanlar.
Evet, evet.
Okey, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere de. Evet, programımızın böylece iki konunu kapattıktan sonra artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sonuna gelmeden önce bir iki haber okumak istiyorum sizlere muhakkak. Çünkü bu hafta enteresan şeyler oldu. Bu haftanın olan en enteresan şeylerden bir tanesi az önce programın ilk bölümünde hızlıca üstünden geçtiğimiz aslında Donald Trump vakası. Şimdi Donald Trump öyle enteresan bir şey yaptı ki şöyle bir şey. Sosyal medya şirketlerini eleştirmeye başladı. Önce basını eleştirdi biliyorsunuz. İşte CNN'i eleştirdi, onu eleştirdi, bunu eleştirdi filan. Bunu tabii her ülkede aşağı yukarı görüyoruz. Kendi ülkemizde de görüyoruz. Bunlar sürekli basını eleştirdi. Ondan sonra basını eleştirdikten sonra onları hani bir kenara attı. Bunları şeytani medya olarak niteledi. Kenara attıktan sonra şimdi sıra geldi sosyal medyaya. Sosyal medya şirketlerini eleştirmeye başladı ve sosyal medya şirketleri nasıl eleştiriyor? Muhafazakarları susturmaya çalıştıklarını iddia ediyor sosyal medya şirketlerini. Yani kim sosyal medya şirketi? İşte Instagram, Twitter, Facebook vesaire. Yani bu bildiğimiz büyük sosyal medya şirketlerinin muhafazakarları, yani Donald Trump seçmenini susturmaya çalıştıklarını söylüyor. Şimdi böyle bir analiz okudum bu hafta. Analizde şöyle bir şey diyor. Bu Facebook, Twitter vesaire gibi şirketlerin hepsinin bulunduğu yer genelde Amerika'da Donald Trump'ın oy vermeyen kesimin bulunduğu yer. İşte hatta onların deyimiyle söyleyeyim. Bu deyime ben katılırım katılmam bilmiyorum Amerika'ya o kadar. IQ seviyesi yüksek olduğu için Donald Trump'a buradan daha az oy gidiyor gibi. Bu şeytani sanırım medyanın yorumu bunlar. Böylesi yorumlar yapıyorlar. Şimdi Donald Trump diyor ki ek bir düzenleme gelsin sosyal medyaya. Bu çok enteresan bir şey. Yani Donald Trump diyor ki eğer bunlar benim seçmenime kötü şeyler yaparlarsa, benim seçmenim hakkında böyle kötü şeyler, durumlar yaratırlarsa ben onlara ek düzenleme getireyim diyor. Muazzam sayıda hesapları kapattı bunlar diyor. Bunları diyor kapatırlarsa ben de diyor acaba onları mı kapatsam diyor. Cumhuriyetçilere, muhafazakarlara çok adil davranmadıklarını düşünüyorum diyor. Bunu da hatta şöyle yorumluyor. Diyor ki bu yapılanlar doğru değil, adil değil, hatta yasa dışı diyor. Biz adalet istiyoruz diyor. Adalet istiyoruz diyor. Amerikan başkanı sosyal medya şirketlerinden. Yani öyle bir dünyaya geldik ki bütün iletişim araçları yavaş yavaş elimizden kayıp gidiyor. Bütün iletişim araçları iktidar erkleri tarafından paylaşılmış durumda ve işte geriye çok az konuşulabilen yerler ve araçlar kalıyor. Onlardan bir tanesinden, RSFM'den sizlere Yeni Şeyler Rehberi'nden ben Serhat Ayan, haftanın son günü sizlere artık hoşça kalın demek istiyorum. Umarım iyi bir medyamız olur. İyi bir medya olmanın en önemli koşutlarından bir tanesi herkesin o medyaya sahip çıkması, dinlemesi, okuması, yazması, hatta görüş bildirmesi. Evet, ben Serhat Ayan. RSFM'den sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Mireille Mathieu'den Adieu şarkısıyla veda edelim.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey... Yeni şeylerde.